Ayrım 76, sayfa 370. Kendi kendine gülümsedi. Arkasına baktı, deniz açılmış, fabrika, kavaklar, tahta perdeler, anasının bulunduğu yapının gün vurmuş pencereleri olduğu gibi ortaya çıkmıştı. Pencerede anasının karartısını aradı, bulamadı. Geriye dönüp rahatça denizin içine yürüdü. Deniz önce dizlerine kadar çıktı, gülümsüyor, yüreği de çarpıyordu. Bir süre böyle olduğu yerde durdu kaldı. Bacaklarında bir tuhaf bir serinlik duyuyordu. Bütün bedenini okşayan. Kendinde olmadan işlerine aktı. Sonra birden dehşet bir paniğe kapıldı. Gene yürümesini sürdürdü. Su göğsüne, sonra da boynuna çıktı. Ardından da bir dalga geldi, onu içine aldı. Bir süre dolaştırdıktan sonra kıyıya savurdu. Çocuk kalktı. Gene denizin içine yürüdü. Deniz onu sardı. Bir başka dalga geldi. Gene onu kıyıya attı. Ardından da Mustafa kendisini gene denizin içinde buldu. Bir tuhaf bir düşte bir oyundaydı. Sular yutuyor, yüzüyor, soluk alamıyor. Arkasından denizin dibinden kurtulup dalgaların tepesinde buluyor kendini. Sonra da gene dibi boyluyordu. Her şeyi unutmuş, kendini halsiz sulara bırakmıştı ki bir takım sesler duydu. Ardından da ona doğru kocaman bir elin uzandığını gördü. Güçlü el aldı onu, sallanan bir sandala götürdü. Bayılmamıştı. Kıyıda çırpınan, ağlayan anasını gördü. Sandalcı, "Ağlama bacım," diye bağırdı. "Hiçbir şey olmamış çocuğa. Cin gibi su bile yutmamış. İyi bir yüzücü senin oğlun." Kıyıya geldiklerinde Zerre Hatun dinginlemiş, kendine gelmişti. Tahta perdeyi geçip fabrikaya girdiler. Bütün işçiler, fabrikadaki memurlar dışarıya uğramışlar. Denizden gelen Mustafa'ya bakıyorlardı. Herkes onun boğulduğunu sanıyordu. Sağ görünce kalabalıktan sevinç çığlıklarıyla alkışlar koptu. Adil Efendi'nin yüzü kül kesilmişti. Mustafa onu gülünç bulup gülmeye başladı. Zerre Hatun dingindi. İri, siyah, güzel gözlerinde düşünce, onulmaz bir keder vardı. Oğlu denizden kurtuldu diye sevinememişti. Çocuk da sevinçten dolup taşıyor, ne yapacağını bilemiyor, kendi kendine gülüyordu. Yukarı çıktığında Adil Efendi, "Bu böyle olmaz Zerre Hatun," dedi. "Bu çocuk üşür ölür bu ıslak çamaşırların içinde. Gidelim de delikanlımıza bir kat çamaşır, bir kat giyit alalım." Zerre Hatun kesesini çıkarıp para vermeye kalkınca Adil Efendi, "Olmaz Hatun," dedi. "İsmail Ağa'nın bizde o kadar hakkı yok mu?" Mustafa'yı elinden tutup çarşıya, şehrin en büyük mağazasına götürdü. Mağazadaki herkes onu tanıyordu. Çocuğun İsmail Ağa'nın çocuğu olduğunu öğrenince daha da ilgilendiler. Türlü renkte, türlü biçimde giyitler, ayakkabılar, çamaşırlar, çoraplar çıkardılar. Adil Efendi yumuşacık, iyi yürekli, sesi sıcacık. "Kendi giyitlerini sen seçeceksin delikanlı," dedi. "Beğendiğini alacaksın. Senin baban benim de babam gibiydi. Beni burada işe koyduğunda İsmail Ağa, işsizdim, gariptim, kimsesizdim. Şimdi ise her şeyim var." Mustafa uzun uzun bakarak maviye kaçan bir giyitle sarı, parlak bir kundura seçti. Çok kıvançlıydı. Bir tezgahtar kız onu soyup büyük bir havlu ile kuruladıktan sonra giydirdi. Çocuk bundan çok utandı. Kızın eli bedenine değdikçe ürperdi ya, kaçamadı. Giyindikten sonra da neredeyse sevincinden kuş olup uçacaktı. İçi içine sığmıyor, dolup taşıyordu. Fabrikaya döndüklerinde her şey hazırdı. Bir tek takım kağıtlara kısa boylu, sıska genç bir adam Zerre Hatun'a parmak bastırıyordu. Parmak basma işi bitince başka bir kişi, kollarına kara bezden kolluklar geçirmiş uzun bir adam, bir tomar para getirip teker teker sayarak Hatun'a verdi. Ardından da onları bir odaya çağırdılar. Odada üstü camlı büyük bir masanın yanında gür bıyıklı, yüzünün derisi parlayan bir adam duruyordu. Zerre Hatun'a doğru yürüyüp elini uzattı. Hatun onun elini ikirciklenerek sıktı. "Buyur Zerre Hatun," diye adam yandaki yeşil kanepeyi gösterdi. Adil Efendi ayakta kaldı. Mustafa da vardı anasının yanına oturdu. Yeni giydiğine, ayakkabısına, kırmızı çoraplarına, beyaz ipekli gömleğine bakıyor. Odada adamın poz, sivri bıyığından başka hiçbir şeyi görmüyordu. Adam onun karşısında bir sandalye çekip saygılıca oturdu. "Hanımefendi," dedi çok ciddi bir yüzle, "artık bu fabrika ile İsmail Ağa veresesinin hiçbir ilişkisi kalmamıştır. İsmail Ağa'nın bütün hisselerini bugünden itibaren bize geçmiş bulunuyor ve siz hisselerin karşılığı olan parayı alaraktan hisseleri bize devretmiş bulunuyorsunuz. Devrettim dedi Zerre Hatun. Hayırlı olsun, güle güle kazanın. Biz İsmail Ağa'yı çok severdik dedi adam. Bundan dolayı da sizin her zaman ortağımız kalmanızı isterdik. Ama ne yazık ki siz hisselerinizi istediniz. Size hayırlı olsun. Gene de bir ihtiyacınız olursa bu fabrikalar gene sizin fabrikanızdır. Emrinizi yerine getirmek bizim başlıca vazifemiz olacaktır. Malum ya, fabrikaları bize bir kuruş almadan İsmail Ağa verdi. Sayesinde bu hale geldik. Allah daha da çok versin dedi Zerre Hatun. Allah daha da çok versin dedi Mustafa gülerek. Biz sizin ziyadenizden memnunuz. Teşekkür ederim dedi adam ayağa kalkarken. Adam ayağa kalkarken Adil Efendi de Zerre Hatun'a kalksın diye bir işaret çaktı. Bunu gören Mustafa anasından önce ayağa fırladı. Adam onları fabrikanın avlu kapısına kadar uğurladı. Adil Efendi, bu para çok para dedi. Şimdi sarrafa gidip bunun bir kısmını altına çevirtmeliyiz. İyi mi olur dedi Zero. Sarrafa gidip paranın yarısından çoğunu altın yaptılar. Sarraf paraları birkaç kere sessiz saydıktan sonra altınları kırmızı bir kadife keseye doldurup Zerre Hatun'a uzattı. O da keseyi kuşağına sarıp sıkı sıkıya beline bağladı. Dükkandan dışarıya çıktıklarında Zerre Hatun Adil Efendi'ye dönüp ''Bize bir yaylı bulacaksın köye kadar. Yaylıcı güvenilir bir adam olacak. Köyde gece yarısı gireceğiz. Kimse nereden gelip nereye gittiğimizi bilmeyecek.'' ''Baş üstüne'' dedi Adil Efendi. ''Böyle bir adamımız var, bıyıklı veli. İsmail Ağa da onu çok severdi. Ama ben de sizinle birlikte köye geleceğim. Bu kadar parayla sizi yollara bırakamam.'' Sağ olasın Adil Efendi kardeş. Fabrikadan izin almıştım. Mersin'de Adil Efendi'nin evinde 3 gün daha kaldılar. Adil Efendi'nin evi rahattı. Zerre Hatun burada birkaç gün daha kalıp her şeyi enine boyuna dışarıdan uzaktan düşünmek istiyordu ya, Mustafa ile başa çıkamıyordu. O olaydan sonra çocuk bir türlü denizin kıyısından ayrılmıyor, büyülenmiş gibi orada çakıl taşlarına oturup duvar gibi yükselerek üstüne gelen denizi bekliyordu. Onun ne zaman bir an bırakacak olsalar, gözden yitirseler, denizin kıyısında kendisinden geçmiş, kıyıda taş kesilmiş buluyorlardı. Yola çıkacakları günde daha tan yerleri yeni yeni ışıyordu. Zerre Hatun baktı ki çocuk yatağında yok, hemen kıyıya koştular. Vardılar, gördüler ki Mustafa kıyıda durmadan yerden aldığı çakıl taşlarını denize savuruyor, denize bağırıyor, çağırıyor, öfkeleniyor. Onun üstüne yürüyor, sonra geriye çekiliyor, duruyor, bakıyor, arkasından gene kabarıp gelen dalgalara saldırıyor. Deniz geriye çekilince de utku kazanmış bir kumandan gibi sevinçten dolup taşarak ellerini beline koymuş gülüyordu. Kıyıya gelen Zerre Hatun, Mustafa, Mustafa diye ona birkaç kere seslendi. Çocuk onu duymadı. Dalgaların sesi Mustafa'nın bağırtısı birbirine karışıyordu. Adil Efendi ise oraya yarın üstüne çökmelip beklediler. Mustafa kimi zaman duvar gibi yükselerek üstüne gelen dalgalara saldırıyor, kıyıya ayaklarına su değinceye kadar koşuyor, oradan daha ileriye gitmeyip kumlara yayılan köpüklerin ucunda direklenip kalıyordu. Çocukla denizin savaşı gün doğup ortalığı ışıtıncaya, çocuk yorgunluktan çakıl taşların üstüne serilinceye kadar sürdü. Körük gibi soluyor, ağzı yukarı yatmış, uzaktaki gökyüzünü seyrediyor, yanı başında onu çılgına çeviren denizin gümbürtüsünü dinliyordu. Mustafa, Mustafa,